Ayrım 7.
Sayfa 55. Vallahi görenler gıpta ediyor. Hadi hadi toparlayın kendinizi canım. Ben aklınıza ne olduğunu biliyorum anacığım. Yine bir düşünceye saplandınız, onu işliyor, kendinizi yiyip bitiriyorsunuz. Yeter artık. Dışarıda çalışma sorununa gelince asla. Hayır, hayır, hayır. Nereden çıkardınız bunu? Üstelik taşraya gideceksiniz. Yoo, buna dünyada razı olamam anacığım. Bu niyetinize bütün gücümle karşı koyacağım. Eski frakımı satar, sokağa bir gömlekle çıkarım ama sizi hiçbir şeyden yoksun bırakmam. Hayır Varenka, hayır. Ben sizin kuruntularınızı iyi bilirim. Sonra bütün bunlarda Fedora'nın parmağı olduğunun da farkındayım. Mutlaka bir beyinsiz kadının öğütlemesidir. İnanmayın ona anacığım. Sizin bütün olanlardan haberiniz yok galiba. Öyle aptal, cadı, dırdırcı kadındır ki kocasını da toprağa soktu. Sakın ha sizi gücendirmiş olmasın. Hayır, asla anacığım, dünyada olmaz. Ben ne yaparım o zaman? Yok yok Varenka, aklınızdan çıkarın bunları. Neyiniz eksik? Sizi gözümüzden esirgiyoruz. Siz de bizi seviyorsunuz. Rahat rahat oturun, keyfinize bakın. İster dikiş dikin, ister okuyun. Ne isterseniz yapın, tek bizimle kalın. Size kitap bulurum. Belki bir gün yine bir gezinti yaparız. Artık siz de daha serin kanlı olmaya çalışın anacığım. Olur olmaz şeyleri kendinize dert etmeyin. Size geleceğim hem de pek yakında. Ama siz de buna karşılık şu açık ve içten sözlerimi kabul edeceksiniz. İyi değil anacığım, hiç iyi değil. Tabii ben okumuş bir adam değilim. Yarım yamalak bir öğrenim gördüm. Zaten sorun bu değil, kendimden söz etmiyorum. Ama ister darılın ister darılmayın, Rataziyev'i savunacağım. Dostumdur, onun için savunacağım onu. Güzel yazıyor. Hem çok güzel, son derece güzel yazıyor. Düşüncenizi kabul etmiyorum ve edemem. Oldukça renkli, canlı, kesin ve tumturaklı bir üslubu var. Cümleleri düşünce dolu, son derece güzel. Belki siz duyarak okumadınız Varenka, ya da okurken neşeniz yerinde değildi. Ya Fedora'ya kızmıştınız ya da canınız sıkkındı. Ama bunları bir kez duyarak, başınız dinçken, şöyle ağzınıza bir şeker atarak okuyun. Tabii iddia etmiyorum, kimse de edemez ya. Rataziyev'den daha iyi yazarlar vardır. Hem belki çok daha iyileri vardır. Ama onlar da iyi, Rataziyev de iyi. Rataziyev de onlar kadar güzel yazıyor. O da kendine göre yazıyor. Yazmakla da iyi ediyor. Şimdilik hoşça kalın anacığım, güzel kumrucuğum, kendinizi üzmeyin. Allah sizi korusun. Sadık dostunuz Makar Devuşkin. Not: kitap için teşekkürler. Puşkin'i de okuruz. Bu gece size mutlaka uğrarım. Aziz Makar Alekseyeviç. Hayır dostum, hayır. Aranızda yaşayamam ben. Epey düşündükten sonra böyle karlı bir işi tepmenin benim için iyi olmayacağına karar verdim. Orada hiç olmazsa her zaman bir lokma ekmeğim olduğunu bileceğim. Çalışıp kendimi sevdiririm. Hatta gerekirse huyumu değiştirmeyi denerim. Tabii yabancılar arasında yaşamak, başkasının eline bakmak kolay değil. Her zaman kendini sıkmak, içine atmak insana ağır gelir. Ama ne yapalım? Tanrı yardımcım olur. Yaşam boyu insanlardan kaçacak değilim. Daha önce de böyle olmuştu. Küçükken yatılı okulda okuduğum sıralar pazarları eve gelirdim. Yaramazlık, gürültü ettikçe annem bazen azarlardı. Bu bana hiç dokunmazdı. İçim yine ferahlık, neşe doluydu. Ama akşam yaklaştıkça ruhumu bir sıkıntı kaplardı. 9'da okula dönmek gerekiyordu. Orada her şey son derece soğuk, sert ve yabancıydı. Mürebbiyeler pazartesi günleri büsbütün hırçınlaşıyorlardı. Bu düşüncelerle yüreğim sızlamaya başlıyor, usulcacık bir köşeye çekilerek sessiz sedasız ağlıyordum. Tembelliğinden demesinler diye ağladığımı kimseye belli etmek istemiyordum. Oysa gözyaşlarım çalışmak istemediğimden değildi ki. Sonra ne oldu? Zamanla alıştım. Bu kez okuldan ayrılırken, arkadaşlarımla vedalaşırken gözyaşı döktüm. İkinize yük olarak yaşamakla doğru yapmıyorum. Bunu düşündükçe azap duyuyorum. Sizinle samimi olmaya alıştığım için düşündüklerimi açıkça söylüyorum. Fedora'nın her gün sabah karanlığıyla kalkıp gece yarılarına kadar çamaşır yıkadığını görmüyor muyum? Oysa yaşlı bir beden rahat yüzü ister. Elinizde avucunuzda ne varsa son kopeğine kadar benim için harcadığınızın farkında değil miyim? Zaten neyiniz var ki? Sırtınızdakini satıp beni yokluk içinde bırakmayacağınızı yazıyorsunuz. Biliyorum canım, kalbinizin iyiliğinden eminim. Sizin de bütün güvendiğiniz şu beklemeden gelen ikramiye. Ama sonra ne olacak? Benim hiçbir zaman hastalıktan kurtulamadığımı biliyorsunuz. Bütün isteğime karşı sizin gibi çalışamam. Hem her zaman işte bulunmaz. Şu halde benim için canım kadar sevdiğim iki insana bakıp kederden mahvolmaktan başka yol kalmıyor. Size en küçük bir yararım dokunuyor mu? Sonra bana niçin bu kadar gereksiniminiz olsun? Size ne iyiliğim dokundu ki? Size bütün yüreğimle bağlıyım, candan içten seviyorum. Ne çare ki kör talihim bana yalnızca sevebilen, sevgiden anlayan bir yürek vermiş o kadar. İyilik yapmak, iyiliğinize karşılık vermek elimden gelmiyor. Artık beni tutmayın, düşünüp taşının ve bu konudaki kararınızı söyleyin. Cevabınızı bekleyen ve sizi seven V.D. 1 Temmuz. Saçma, sayıklama bunlar Varenka, yalnızca sayıklama. Sizi kendi halinize bıraksak, kim bilir daha neler neler kuracaksınız. Yok şu şöyleymiş, bu böyleymiş. Hepsi sayıklamadan ibaret. Neyiniz eksik anacığım, söyleyin Allah aşkınıza. Sizi seven insanlar var. Siz de bizi seviyorsunuz, bundan iyisi can sağlığı. Elin evinde ne yapacaksınız? El adamının ne olduğunu daha bilmiyorsunuz galiba. Onu benden sorun da anlatayım. Ben iyi bilirim. El ekmeği yediğim oldu. Kötüdürler Varenka. Öyle kötü ki seni yüreğinden vurmazlarsa hiç değilse iğneli bir sözle, sitemle, hor bir bakışla hırpalarlar. Oysa aramızda ne kadar iyisiniz. Yuvacığında barınan bir kuş gibisiniz. Gidersiniz, bizim de aklımız başımızdan gider. Siz olmayınca ne yaparız? Benim gibi bir yaşlı insanın hali ne olur? Size gereksinimimiz yok ha? Yararınız dokunmuyor öyle mi? Aman anacığım, ne biçim laf bunlar? Bana ne kadar yararınız dokunduğunu bir bilseniz Varenka. Üzerimde son derece iyi etkiniz var. Şu anda sizi düşünmekle bile neşeliyim. Arada bir size mektup yazıyor, içimi döküyorum. Sizden ayrıntılı bir yanıt alıyorum. Size birkaç elbise, bir de şapka aldım. Bazen siparişleriniz oluyor, onları yapıyorum. Şu yaşlı halimle yalnız başıma ne yaparım, ne işe yararım? Bunu hiç düşünmediniz galiba Varenka. Bir kere de bu adamcağız bensiz ne işe yarar diye düşünün. Size alıştım canım. Bunun sonu ne olur bilir misiniz? Gidip kendimi Neva'ya atarım. Sizsiz yapamam Varenka. İlle beni bir yük arabasına yükletip Volkova'ya mı göndermek istiyorsunuz? Dipnot, Petersburg'da bir mezarlık. Başka kimse olmayacağı için tabutun peşinden tintim bir dilenci koca karı gitsin diyorsunuz. Sonra üzerime toprağa döküp beni yapayalnız bıraksınlar. Günah anacığım, vallahi günah. Kitabınızı gönderiyorum yavrum. Hakkında ne düşündüğümü soracak olursanız, hayatımda bu kadar güzel bir yapıt okumadığımı söyleyeceğim. Şimdi kendi kendime soruyorum anacığım. Bu yaşa kadar nasıl böyle aptal aptal yaşayabilmişim? Neler yapmışım? Hangi ormandan gelmişim ben? Hiçbir şey bilmiyorum anacığım, hiçbir şey. Size apaçık söyleyeyim Varenka, bilgili bir adam değilim. Şimdiye kadar pek az okudum. Hatta hiçbir şey okumadım desem yeridir. İnsanın tanımı adındaki büyük bir yapıtı, zillerle şunu bunu çalan çocuk, İvik'in turnaları adındaki kitapları okudum. Başka bir şey de okumadım. Bir de şimdi verdiğiniz kitaptan istasyon memurunu okudum. Bilir misiniz anacığım, insan bazen yaşıyor da burnunun dibinde bütün yaşamının bir kitaba aktarılıverdiğinin farkında olmuyor. Eskiden göze çarpmayan pek çok şey kitabı okurken canlanıyor. Kitabınızı en çok neden sevdiğimi biliyor musunuz? İnsan bazen çetin yazılmış bir kitabı okurken İsterse ortadan çatlasın, içinden çıkamıyor. Ben kalın kafalının biriyim. Yaratılıştan öyle olduğum için yüksek yapıtlara el sürmüyorum. Ama bu kitabı sanki kendim yazmışım gibi okudum. Neredeyse kalbimi almış, içini dışına çevirip ne var ne yoksa bir bir dökmüşüm. Öyle bir kitap bu. Hem çok yalın, o derece yalın ki vallahi ben de yazabilirdim. Yazamaz mıydım? Ben de o kitaptakileri aynen duyumsuyorum. Ben de şu zavallı Samson Viri'nin karşılaştığı durumlara birçok kez düştüm. İçimizde nice Samson Viri'nler var. Günahkarlarla kendini içkiye verdiğini okurken neredeyse gözlerimden yaş gelecekti. Zavallıcık bütün gün gocuğunu kafasına çekerek uyuyor, uyandıkça punçla efkar dağıtıyor. Bir yandan içiyor, bir yandan doğru yoldan sapmış kızı Dunyaşka'yı anımsadıkça acı acı ağlıyor, gözlerini gocuğunun kirli yenlerine siliyor, o kadar doğal ki. Okuyun da ne derece doğal olduğunu görün, yaşamın ta kendisi. Bunları gözümle gördüm. Uzağa gitmeye ne gerek? İşte Teresa ya da bizdeki o zavallı memur. O da bir Samson Virin. Yalnız soyadı Virin değil de Gorshkov. Olay aynı anacığım. Hepimizin, benim de sizin de başınıza gelebilir. Nevski'de ya da Rıhtım Caddesi'nde oturan bir kontun başına da aynı durum gelebilir. Dipnot, eski Petersburg'un en saygın yerleri. Yalnız o durumda dış görünüş biraz değişir. Çünkü onların her hali bizden başka türlü kibarca oluyor. Ben de böyle bir olayın kahramanı olabilirdim. Bu böyledir anacım. Demek siz bizi bırakıp gitmek istiyorsunuz. Benim başıma da bir bela gelsin ister miydiniz Varenka? O zaman hem kendinizi hem beni mahvetmiş olacaksınız canım. Şu boş düşünceleri aklınızdan çıkarın benim güzel kumrum. Beni boş yere üzmeyin. Bir yavru kuş kadar cılızsınız. Kendinize bakacak, felaketten, kötü insanlardan korunacak gücünüz yok. Vazgeçin Varenka. Saçma öğütlere, muzur düşüncelere kulak asmayın. O kitabı da bir kez daha dikkatli okuyun, size yararı dokunacak. İstasyon memurundan Rataziyev'e söz açtım. Bunların eski şeyler olduğunu söyledi. Şu sıralar içinde resimli bir takım betimlemeler bulunan kitaplar çıkıyormuş. Söylediklerini pek anlayamadım. Sonunda Puşkin'in çok iyi bir yazar olduğunu, kutsal Rusya'yı yücelttiğini ve ona ait daha birçok şey söyledi. Evet, bu çok güzel Varenka, çok güzel. Siz o kitabı bir daha dikkatli okuyun. Öğütlerime göre hareket edin, şu yaşlı adamı da uysallığınızla sevindirin. O zaman Ulu Tanrı sizi gönlünüze göre ödüllendirecektir. İçten dostunuz Makar Devuşkin. Sayın Makar Alekseyeviç, bugün Fedora bana 15 gümüş ruble getirdi. Ona 3 ruble verince zavallıcık nasıl sevindi. Bu mektubu acele yazıyorum. Size bir yelek biçiyorum. Pek cici oluyor. Kumaşı sarı çiçekli. Mektupla birlikte bir de öykü kitabı yolluyorum. Birkaçını okudum. Kaput adlısını okuyun önerim. Birlikte tiyatroya gitmemizi rica ediyorsunuz. Pek tuzlu olmaz mı? Ama yukarıya paradiye olursa belki. Çoktandır tiyatroya gittiğim yok. Son kez ne zaman gittiğimi bile unuttum. Bu buluşunuzun pahalıya oturmasından korkuyorum. Fedora boyuna başını sallıyor, ayağınızı yorganınıza göre uzatmamaya başladığınızı söylüyor. Bunun ben de farkındayım. Yalnız benim için ne paralar döktünüz. Aman büyük dostum, başınız belaya girmesin. Zaten Fedora kira borcu yüzünden ev sahibinizle bir tartışmadan filan söz etti. Sizin için korkuyorum Makar Alekseyeviç. Şimdilik hoşça kalın. Acele ufak bir işim var. Şapkamın kurdelesini değiştiriyorum. Not: tiyatroya gidersek yeni şapkamla siyah pelerini mi giyeyim diyorum. İyi olur mu acaba? 2 Temmuz. Muhterem Bayan Varvara Alekseyevna. Yine dünkü sorun. Bir zamanlar bizim başımızda kavak yelleri esiyordu. Bir aktrisciye abayı yakmıştım. Hem nasıl? Çılgın gibi aşık oldum. İşin gülünç yanı, kadını hemen hemen görmemiş gibiydim. Tiyatroya yalnızca bir kez gitmiştim. Buna karşın gönlümü kaptırdım. O sıralar yanımdaki odada 4-5 genç oturuyordu. Hepsi de hovarda mı hovarda. İster istemez arkadaş olduk. Yine de pek sokulmuyordum. Ama ukala görünmemek için onlara ayak uydurmaya çalışıyordum. O aktrisin sözünü ede ede kulaklarımı doldurmuşlardı. Her gece tam takım tiyatroya gidiyor, para diye doluyorlardı. Aktrisi alkışlamaktan kudurmuşa dönüyorlardı. Sonra bütün gece uyku uyutmuyorlardı. Sabaha kadar hep onu konuşuyor, her biri benim Glaşa diye onun sözünü ediyordu. Yanıp tutuşuyorlardı, hepsinin kalbine aynı kanarya girmişti. Beni bile coşturdular. Ne olacak gençtim, dayanamadım. Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Bir gece kendimi onlarla birlikte tiyatroda, Paradi'nin 4. sırasında buldum. Yalnız perdenin bir ucunu görebiliyordum ama sesleri iyice duydum. Aktrisçiğin billur gibi tatlı, gerçekten güzel bir sesi vardı. Alkışlamaktan avuçlarımız kabardı. Gırtlağımız tökülene kadar haykırdık, tepindik. Neredeyse tiyatrodan kovuluyorduk. Zaten birimizi attılar. Eve sersem gibi döndüm. Cebimde topu topu bir ruble kalmıştı. Aylığa kadar en aşağı 10 gün vardı. Ne yapsam beğenirsiniz anacığım? Ertesi gün işe gitmeden önce bir Fransız ıtriyat mağazasına uğradım. Oradan bütün paramla bir lavanta, bir de kokulu sabun aldım. Ama bunları ne diye aldığımı kendim de bilmiyordum. Yemeden içmeden kesilerek hep penceresinin önünde geziniyordum. Nevski'de bir apartmanın 4. katında oturuyordu. Eve uğrar bir saat kadar dinlenirdim. Sonra sırf penceresinin önünden geçmek için tekrar Nevski'ye çıkardım. Tam 1,5 ay bu böyle sürüp gitti. İşi fayton tutup 1/2 evinin önünden geçmeye kadar vardırdım. Serseme dönmüştüm. Gırtlağıma kadar borç içindeydim. Zamanla bıktım, soğudum. Ya, görüyor musunuz anacığım? Bir aktris parçası namuslu bir adamı ne hale getiriyor? Hoş ben de bir zamanlar gençtim, toydum ya. M.D. 6 Temmuz. Sayın Bayan Varvara Alekseyevna, bu ayın 6'sında sizden aldığım kitabı hemen gönderiyor ve aynı zamanda bazı konularda konuşmak istiyorum. Beni bunu yapmak zorunda bırakmakla iyi etmediniz anacığım. Ulu Tanrı her insana bir yol çizer. Kimi general apoleti taşır, kimi 6. derece memurdur. Biri emreden, öteki gık demeden korkuyla amirine kulluk eder. Bunlar insanların yeteneklerine göre belirlenir. Yetenek de Allah vergisidir. Örneğin beni alın. 30 yıla yakın bir zamandır çalışıyorum. Hizmetimde en ufak kusur etmedim. İçki içmem, kargaşaya burnumu soktuğum görülmüş değildir. Yurttaş olarak kendi görüşümle kusurlarım kadar iyi yanlarım da vardır. Amirlerimin saygısını kazandım. Bizzat ekselans benden memnundurlar. Gerçi şimdiye kadar bana olan teveccühlerini özel bir biçimde göstermediler ama memnun olduklarını biliyorum. Yazım oldukça okunaklı ve güzel. Ne çok iri ne de çok ince. Daha çok italik harfleri andıran, herhalde tatmin edici bir yazı. Dairemizde olsa olsa yalnız Ivan Prokofievich böyle yazabilir. Saçlarım ağarana kadar büyük bir günah işlediğimi anımsamıyorum. Ama ufak tefek günahları kim işlemez ki? Herkes, hatta siz bile günahkarsınız. Büyük bir hata ya da suçla şimdiye kadar suçlandırılmadım. Hele genel kurallara uymamak ya da düzeni bozmak gibi bir suç işlediğimi kimse söyleyemez. Böyle bir şey yapmadım. Hatta bir zamanlar nişan bile alıyordum ama neyse. Elinizi vicdanınıza koyarsanız bütün bunlara hak verirsiniz anacığım. Bunu o da bilmeliydi. Dipnot, kaput yazarı N. Gogol'ü kastediyor. Madem yazı yazmaya kalkışmış, hepsini bilmeliydi. Hayır Varenka, sizden bunu beklemiyordum, hiç beklemiyordum. Ne biçim iş bu? Demek bundan sonra insan ama iyi ama kötü, kendi kovuğunda etliye sütlüye karışmadan, Allah korkusu tanıyarak ve halini bilerek oturduğu halde rahat edemeyecek. Adamın ev hali olduğu gibi ortaya dökülecek demek. İyi bir yeleği var mı? İç çamaşırı tamam mı? Ayakkabısı nasıl? Tabanları ne durumda? Ne yiyip içiyor, neler yazıyor? Peki ama anacığım, örneğin ben. Ayakkabılarıma acıdığım için kaldırımın bozuk olduğu yerden parmak uçlarıma basarak geçiyorsam ne olur sanki? Bir adam başka biri hakkında ne diye baban sıkıntıdadır, çay içmiyor falan gibi yazılar yazıyor. Herkesin çay içmesi şart mı sanki? Ben ötekinin berikinin lokmalarını sayıp çiğnediği nedir diye ağzının içine bakıyor muyum? Böyle hareket ederek tek bir kişiyi kırdım mı? Yok anacığım, yok. Bana ilişmedikçe başkalarını ne diye kırayım? Ama bakın Varvara Alekseyevna, durup dinlenmeden çalışıp çabalıyorsun. Büyüklerin seni sayıyor. Ne olursa olsun sayarlar. Bir de bakıyorsun, ortada hiçbir neden yokken birisi kalkıp seni alaya alıyor. Elbette ki insanın bazen yeni bir şey yaptırdığı olur. Sevinirsin, sevinçten uykuların kaçar. Şimdi ben yeni bir ayakkabı giymekten son derece zevk duyuyorum. Ayağını ince zarif bir ayakkabı içinde görmek insana haz veriyor. Öykünün bu bölümleri doğru yazılmış. Fakat Fedor Fedorovich'in nasıl olup da bu kitaba dikkat etmediğine, kendini korumadığına içten hayret ediyorum. Gerçi o da genç idareciler sınıfının bir üyesi, sırası gelince bağırıp çağırmaktan hoşlanıyor. Ama niçin bağırmasın? İyi yapıyor. Memur adamı gerektiği zaman haşlamak gerek. Bazen gösteriş içinde haşlarlar ama olsun, o da gerekli. Gözdağı vermeli, alışsınlar. Çünkü aramızda kalsın Varenka, bizim memur milleti başına vurmadıkça çalışmaz. Herkes yalnızca ben filan dairedeyim demek için bir yere kapılanmaya bakıyor. İşe girince hep yan çizme. Memuriyette derece ve rütbeler birbirinden farklı olduğu için haşlamaların biçimi de ona göre değişiyor. Bunu doğal karşılamak gerek. Zaten dünya bunun üzerine kurulmuş anacığım. Herkes birbirine çalım satıyor, birbirine haşlıyor. Ama bu önlem olmasa dünyada düzen diye bir şey kalmazdı. Fedor Fedorovich'in böyle bir harekete nasıl dikkat etmediğine şaşıyorum doğrusu. Bunları ne diye yazıyorlar sanki, neye yarar bu? Okuyuculardan biri bunu okuyup da bana bir kaput mu yaptıracak yoksa bir çift ayakkabı mı alacak? Hayır, Varenka bunu okur, okuduktan sonra da devamını ister. Öyle zamanlar oluyor ki insan kendi gölgesinden korkuyor, dile düşmemek için dışarıya adım atmaya çekiniyor. Çünkü seni alaya almak için hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar. Toplum ve aile içindeki hayatımız edebiyata yem oldu. En ince noktalarına kadar yazıldı, okundu, alay konusu oldu, eleştirildi. Artık bundan sonra sokağa çıkamazsın. O kitap diyor ki, bizleri yürüyüşümüzden fark etmek olasıymış. Hiç olmazsa sona doğru yumuşayıp işi tatlıya bağlasaydı.